Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan sizlere sesleniyoruz. Evet, bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerin karşısındayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra bu hafta da programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Avrupalı seyyahlar zaman zaman diplomatik vazifelerle, istihbarat vazifesiyle, ticaret veya başka maksatlarla Osmanlı ülkesine gelmişler. İstanbul ve diğer Osmanlı şehirlerini gezmişler ve bu gezileriyle alakalı intibalarını Seyahatname isimli kitaplarda toplamışlardır. Bu seyahatnameler Osmanlı ve İslam kültürünü hiç bilmeyen Avrupalılar tarafından, hele çoğu da edip edebiyatçı olmayan Avrupalılar tarafından kaleme alındığı için fevkalade sübjektif ve taraflı ifadelerle doludur, yanlış değerlendirmelerle doludur, eksiktir. Ancak bundan 100, 200, 300, 400, 500 sene öncesini bu derece canlı anlatan, bilhassa sosyal hayatı canlı anlatan maalesef çok fazla kaynak elimizde yoktur. Bu da bu gibi seyahatnamelerin kıymetini arttırmaktadır. Rico'nun, Busbeck'in seyahatnameleri bunlara örnektir. Bu meşhur seyyahlardan bir tanesi de Jean de Thévenot'dur değerli dinleyiciler. Bir Fransız seyyahıdır. Seyahatnamesi memleketimizin 3,5 asır evvelki ahvalini anlatmaktadır. Bu bakımdan kıymetlidir. Parislidir Thévenot. 1633'te dünyaya gelmiş. Kendisinden 13 yaş kadar küçük olan amcası, alim ve seyyah olan Melşidek Thévenot'un yolunu tutarak Batı ve Merkezi Avrupa'nın birçok memleketlerine dolaşmıştır. Sonra 1655 senesinde Sicilya ve Malta üzerinden Yakın Doğu'ya gelmiştir. Derken yeni bir seyahat silsilesine başlayıp Hindistan'ı ziyaret etmiştir. Hakikate uygun olmaya çalışan çok kıymetli eserleri vardır. Bunların başında bugün sizlere bir nebze olsun aktarmaya çalışacağımız Şark memleketlerinde bir seyahate dair hatıra isimli kitabı geliyor. 1664 yılında seyyah henüz sağ iken Paris'te basılmıştı. Bu eserin bir de devamı var. Bunda da İran'dan bahsolunuyor. Seyyahın vefatından sonra 1674 yılında basılmıştır. Hindistan hatıraları da basılmıştır. Asya, Avrupa ve Afrika'daki hatıraları Monsieur Thévenot'un seyahatleri adıyla bir kitapta neşredilmiştir. Jean Thévenot'un dikkate çeken yönü sadece Osmanlı ülkesini gezip seyahatname halinde anlatması değildir. Fransa'ya rivayete göre kahveyi ilk sokan, kahve içmek adetini ilk getiren Jean Thévenot olmuştur. Jean Thévenot seyahatteyken 1667 senesinde henüz daha pek genç bir yaştayken İran'ın Mina isimli küçük bir kasabasında vefat etmiştir. Yaşındaki Fransız seyyah Thévenot uzun, meşakkatli ve maceralı bir deniz seyahatinden sonra 1655 senesi Ekim ayının 21. günü Osmanlı ülkesine geldiği zaman tahta Sultan 4. Mehmet oturuyordu. Ve bir gün evvel İstanbul'da çok büyük bir yangın olmuştu. Seyyahı getiren geminin Çanakkale'ye girişinden itibaren hatıralarını aktarmaya başlayalım. Şöyle anlatıyor Teveno. Hisarları üçbare top atarak selamlıyorlar. Her giren gemi gerek Çanakkale Boğazı'nda gerek İstanbul Boğazı'ndaki hisarlara top atarak selamlardı. Bu zararsız geçiş demekti. Aksi takdirde sahilden gemiye top atışı vaki olabilirdi. Hisarlara merak ediyor Teveno ve gizlice dürbünle bakıyor. Hisarların sahile dizen topları o kadar büyük ki diyor, ağızlarından içeri bir adam kolaylıkla girebilir. 5-10 gün müsait şartları, müsait rüzgarı bekliyorlar. Zaten burada durmak gümrük ve muayene bakımından mecburi. Yolcular o sırada şehri geziyorlar. Hayli sıkıntılı buluyorlar. Nüfus az. Alçak kapılarıyla Rum meyhaneleri Fransız gencin dikkatini çekiyor. Kapıların alçak oluşu sarhoş süvarilerin atla içeri girip de her şeyi alt üst etmemeleri içinmiş diyor. Gelibolu'da bir tersane varmış o zamanlar. Burada 7 adet gayet eski kadırga dikkatini çekmiş. Türkler bu gemileri Kıbrıs adasını fethettikleri zaman Venediklilerden zapt ettiklerini söylüyorlarmış. Ama hakikatte 1571 yılında İnebahtı bozgunundan arta kalan Osmanlı donanması imiş bu. Nihayet elverişli bir rüzgarla yol alıyorlar. Aralık ayının 2. günü Lodos'a sırtlarını verip İstanbul'a varıyorlar. Saray burnunu dönerek Galata'da demirliyorlar. İşte o zaman büyük yangın haberini almışlardır. Ateş hala da sönmemişmiş. Genç seyyah hemen karaya çıkıyor. Fransız sefiri Monsieur de Lehay ziyaret ediyor. Sonra Galata'da bir pansiyona yerleşiyor. Neticede Beyoğlu'nda güzel, manzaralı ve bilhassa pek ucuz bir ev tutuyor, oraya yerleşiyor. Burada aylarca yaşayıp her şeyi tetkik ediyor ve meşhur şehirlerle burayı şöyle kıyaslıyor. Bazıları İstanbul şehrinin azametini Kahire ile ve Paris ile ölçerken aldanırlar. İstanbul bu iki şehirden epey farklıdır. Kimi İstanbul'a 13 mil, kimi de 16 mil ve 18 mil çevre tahmin eder. Ben bir kere bir Fransız arkadaşla deniz ve kara surlarını devredeyim dedim. İkimiz de yanımıza birer saat aldık. Tophane'den bir kayığa bindik. İstanbul tarafına geçtik. Haliç'te saraya imkan derecede en yakın bir noktada karaya indik. Kayığı bizi beklesin diye 7 kuleye gönderdik. Saatlerimizi 7'ye getirdik. Liman boyunca sahil surlarının dışında yürüdük. Kara tarafında böylece kat ederek 7 kuleye vardığımızda her ikimizin saati 9'a çeyrek vardı. Görünüyor ki bu mesafeyi 1 saat 3 çeyrekte almışız. 7 kuleden tecrübeye giriştiğimiz Haliç ağzına 3 çifte kayıkla varmak için 1 saatten fazla zaman istemedi. Bu Marmara sahilini yürüyerek geçememiştik. Zira buranın surlarını dalgalar yaladığından karaya gelmek, karadan gitmek kabil değildir. 5 çeyrekte yürünür desek bile, demek azami 3 saatte Bizans surlarının çevresi yaya olarak kat olunur. Böylece İstanbul şehrinin etrafını 10 ila 12 mil diye tespit etmiş olmakla yanılmam diyor. Değerli dinleyiciler, görülüyor ki müellifin Jean de Tevenon'un dikkatli olmak hususunda büyük bir gayreti var. Bu bakımdan Ayasofya'yı, Süleymaniye'yi ve öbür camileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, konakları, hususi evleri, devlet ve ordu teşkilatını takdire layık bir dikkatle tarif etmiştir. At meydanını, sütunları, yazılı taşları ihmal etmemiştir. Bu arada elbette efsaneleri de sayıp dökmekten kendini alamamıştır. Burmalı taşı yılanlara karşı bir tılsım sayar. Buna benzer ifadelere aynı seneler içinde yaşayan bizim Evliya Çelebi'mizde de rastlamaktayız. Değerli dinleyiciler, Fransız seyyahı Thévenot'un alakasını gayet tabii olarak bilhassa padişahın sarayı üzerinde teksif ettiğini görüyoruz. Mimarisinde ihtişama rastlamadığını, bu kadar imkanlara sahip bir hükümdara göre buranın pek sade bir saray olduğunu söylüyor Thévenot. Hristiyan olduğu için saray yanında Ortodoksların bir ayinini belirtmeden geçemiyor. Haliç ağzında, Galata'nın karşısında, rıhtım üzerinde, toprak seviyesinden azıcık yüksekte bir köşk vardır. Padişah oyalanmak için sık sık buraya gelir. Denizde gezmek maksadıyla kadırgasına da buradan biner. Sarayın Marmara'ya nazır 7 kule istikametinde epeyce yüksek diğer bir köşk daha vardır. Padişah eğlenmek için ara sıra buraya da gelir. Burası sundurma üstüne bina edilmiştir. Surlara dayanır ve burada bir ayazma vardır. Ayazma mukaddes su demek. Rumlara nazaran vaktiyle bu yerde bir kilise mevcutmuş. Yortu'da Ortodokslar gelip ayazmanın suyundan hastalarını içirirler, soyup onları kumlara gömerler. Fakat hemen çıkarırlar. Sağlamlar bile aynı şeyleri yapar, padişah yortu günü burada bulunup manzarayı pencereden seyreder. Böyle anlatıyor Thévenot. Bizler nasıl kendi dinimizle, milletimizle alakalı mevzulara hususi bir dikkat ve alaka gösteriyorsak, Thévenot da haklı olarak Hristiyanlıkla ve Fransızlıkla alakalı mevzulara hususi bir dikkat vermiş. Ne kadar hakikate ve maddi ölçülere bağlı kalsa, bu bahisler açılınca onu çok defa kendi cephesine iltimas eder görüyoruz. Hele siyasi ve askeri mevzularda buna daha sık rastlıyoruz. Verdiği hükümleri, ettiği tarifleri, gizleyemediği hislerini biz de bir fuzuli gayretle örtbas etmeye çalışmayacağız. Nihayet bu hatıralar 3,5 asır evvelki taassup derecesinde bir havanın hüküm sürdüğü bir zamanda yaşayan bir ecnebi yazmıştır. Biraz evvel size arz ettiğimiz gibi kısmen aleyhimizde bulunmuşsa da çok defa Osmanlıların ecdadımızın meziyetlerini zikretmeden geçmemiştir. Genç Fransız seyyah 3,5 asır evvelki saray ahvalini şöyle anlatmaya devam ediyor. Marmara Ayazması'na yakın bir yerde sarayın büyük bir penceresi görünür. Sahilde sarayın muhtelif kapıları varsa da bunlardan ancak padişah ve muayyen adamları faydalanırlar. Bu sarayın büyük penceresinin altında sarayda öldürülenler geceleyin buradan denize atılırmış. Kaç tane ceset atılırsa o kadar top atıp haber verirler diyor. İşte seyyahların kendi kafalarına uydurdukları bir şey bu. Yani Osmanlı Devleti'nde idam cezası vardı. Büyük suç işleyenler idam cezasına çarptırılırlardı. Fakat hiçbir idam cezası cesedin denize atılması neticesini doğurmaz. Ceset alınır, idam edildikten sonra kendi dinine göre merasimleri yapılır ve gömülür. Osmanlı tarihinde hiçbir zaman cesetlerin denize atıldığı diye bir şey söz konusu olmamıştır. Ha, Bizanslar zamanında yapılırmış bu. Ama Osmanlılarda bunun benzeri yoktur. Peki bu dedikodu nereden çıkıyor? İşte Thévenot gibi seyyahlar halktan neydi belirsiz adamları da dinliyorlar. Onların anlattıkları efsaneler onlara enteresan geliyor. Bunları seyahatnamelerine yazıyorlar. Bizim tarihçiler de bu seyahatnamelerden alıp bunları tarihi bir gerçekmiş gibi zikrediyorlar. İşte burası yanlış. Yani hiçbir zaman Osmanlılar'da idam edilenlerin cesetlerinin denize atıldığı vaki değildir. Hele hele saraydaki cariyelerin denize atıldığı hiç vaki değildir. Osmanlı Devleti'nde denize atılma vakasının Yeniçeri ihtilalinde olduğu söyleniyor. Daha doğrusu Vakayı Hayriye'de olduğu söyleniyor. Yani Vakayı Hayriye'de İstanbul halkı Yeniçerilere o kadar gadab etmiş ki Öldürdüklerinin cesetlerini denize atmış. Ama bunlar da münferit birer hadise. Ama Tevenon'un da bu dedikodulardan kendisini alamadığını görüyoruz. Tabii enteresan bir husus, bunu hatıralarında yazmış. Dönelim hatıralarına. Başlıca kapı diyor, Ayasofya cihetindedir. Şimdi kapıları anlatıyor, sarayın sahil kapılarını anlatıyor. Başlıca kapı Ayasofya cihetindedir. Kapıcıların muhafazası altındadır. Buradan geniş bir avluya girilir. Dikkate ilk çarpan sağ tarafta bir hastanedir. Topkapı Sarayı'nın Babu Mayun'un anlatıyor. Sarayın hastalarını kapalı bir arabayla buraya getirirler. Arabayı iki adam çeker. Hasta arabasını görünce herkes, hatta padişah bile çekilip yol verir ki bu hastalar kapısı bugün bile mevcuttur. Biraz daha ileride solda cebehane yahut zırh deposu vardır. Damı kurşun kaplıdır. Bu bina vaktiyle elbise ambarı olarak Ayasofya'ya mülhakmış. Bundan da Ayasofya'nın harikulade büyük olduğu manası çıkıyor. Bahsi geçen avludan diğer bir avluya geçiliyor. Babus Selam kapısından başka bir avluya geçiliyor. Birinciden daha küçüktür. Dört köşedir. Her tarafı 200 adımdır. Sütunlarla tutturulmuş kurşun damlı dehlizlerle çevrilidir. Revaklarla çevrilidir. Sağ yanda sarayın 9 kubbeli mutfakları, sol yanda da ahırları vardır. Padişahın şahsına ait hayvanlar burada barındırılır. Diğer ahırlar sarayın Marmara kıyısındadır. Bahsi geçen ikinci avluya ancak hünkâr atla girebilir. Başkaları kapı önünde hayvanından inerler. Yeniçeriler sağ dehlizin altında toplanırlar. Sipahiler de solda toplanırlar. Ortada gayet güzel bir çeşme vardır. Burasını çınarlar, serviler gölgelemektedir. Vaktiyle hükümdar, paşaların ve diğer muteber kimselerin, suç işleyenlerinin başlarını bu çeşmenin yanında kestirirmiş. Avlunun dibinde, solda divanın toplandığı oda vardır, kubbe altını anlatıyor. Sağda saraya girilen kapı görülür. Babüs Saade. Fakat buradan ancak çağrılanlar içeri girebilir. Ben de hiç çağrılmadım. Burası esrar dolu olduğundan bahsini etmeye kalkışmayacağım. Allah'tan etmeye kalkışmıyor. Bazıları hiç girmedikleri sarayın bu üçüncü avlusunun, yani padişahın evinin, yani haremin öyle tasvirlerini yapmışlardır ki zannedersiniz ki yıllarca haremde yaşamış. Halbuki anlattıkların hepsi dedikodudan, yarısı da muhayyeleden, hayalden ibarettir. Evet, dönelim Tevenon'a. Sarayın binası hariçten görüldüğüne nazaran hiç de muntazam değildir. Burada padişahla mayyeti oturur. Mayyetinin çoğu hadımlardır, ekserisi zencilerdir. Bu zenci hadım ağları haremin, beyaz harem ağları ise Enderun denilen saray akademisinin amiridir. Haremle dışarının irtibatını zenci hadım ağları sağlar. Enderun mektebinin disiplininden de beyaz hadım ağları sorumludur. Bunlara ak ağlar, diğerlerine kızlar ağası veya harem ağları denir. Zenciler diyor Tevenon, Afrika'dan, zenci memleketler halkından geliyor. Bunlardan münasip olanları harem dairesinde hizmet almaları üzere padişaha gönderiliyor. Padişah beğenirse bunları haremde istihdam ediyor. Zenciler sarayın bütün işlerine hakimdirler diyor. Kadınlara onlar nezaret ederler. Sarayın mütebaki kısımlarından ayrı kendileri için hususi bir daireleri vardır. Bunlar gayet muntazam ve gayretli muhafızlardır. Bunları aldatabilecek kurnazlıkta kadın daha anasından doğmamıştır diyor Tevenon. Harem ağları efendilerinin çok kıskanç olduğunu bildikleri için vazifelerine dört elle sarılmışlardır. Bazen bir kadına yalnız bakmış olmak o cüretli erkeğe çok pahalıya mal olabilir. Haremde yaşayan kadınlar, kızlar saray bahçesine çıktıkları zaman, bunlar padişahın hanımları olabilir, kızları olabilir, gelinler olabilir veya saraydaki cariyeler olabilir. Çıktıkları zaman bostancılar ve bahçıvanlar surların etrafını çevirirler. Uzun kazıklara perdeler, tenteler geçirip siper ederler. Kendi yüzleri denize çevrik olarak bu hanımların dışarıdan görülmelerine mani olurlar. Kendileri de harem ağaları tarafından fark edilmek korkusuyla bu tarafa bakamazlar. Kıskançlık o derecededir ki diyor Teveno, kadınlar bahçedeyken kayıkların, gemilerin saraya 400 kadem yaklaşmasına imkan verilmez. Hususi şekilde bekletilen tüfekli nöbetçiler yaklaşanlara havaya ateş ederek işaret verir ve denizde geniş bir çark çevirmeyi onları mecbur eder. Padişahın içi olanlarıyla mukayyet olanlar da gene harem ağalarıdır. Ama bunlar daha ziyade Müslüman olmuş Hristiyan hadım çocuklardır. Bu Enderun ağaları da Balkanlardan devşirilmiş çocuklardır. 8 ile 20 yaş arasında sarayda büyük bir ihtimamla yetiştirilir. Ok atmak, mızrak kullanmak, kılıç kullanmak, ata binmek, yarışmak, güreşmek, okumak, yazmak hepsi öğretilir. Bazılarına istidatlarına göre başka şeyler belletilir ve hepsi dindar Müslüman olarak yetiştirilirler. Bunların arasında iyi yetişenler talihde yaver giderse büyük mevkiler işgal eder. İstidatsız olanlar görebildikleri işe göre maaş bağlanarak birkaç senede saraydan çıkarılırlar. Suç işledikleri zaman bunlardan sopa esirgenmez. İçi olanlar oda oda taksime uğratılmışlardır. Yani Enderun'daki talebeler koğuşta kalabalık yattıkları için geceleri ak ağaların, harem ağalarının göz hapsindedirler ama bunlar zenci değil. Bu delikanlılar arasında 40 tanesi hünkârın en yakın işlerine ayrılır. Dördü de pek emniyetli mevkilere seçilirler. Padişahın kılıcını taşıyana silahtar. Yağmurluğunu, paltosunu, kaftanını taşıyana çuhadar. İbriğini taşıyıp abdest aldırana ibriktar. İçme suyunu taşıyana da küptar adı denir. Ama bunlar sadece bu işi yapmazlar. Bunlar aynı zamanda padişahın birer hususi maiyetidir. Değerli dinleyiciler, Fransız seyyah Teveno, Topkapı Sarayı'nı böyle anlattıktan sonra sarayın dışındaki İstanbul'u ve buradaki hayatı da şöyle tasvir ediyor. Bayazıt'ta, şimdi üniversitenin bulunduğu mevkide, bir eski saray vardı ki padişahlar daha eskiden burada otururlarken, Teveno İstanbul'dayken vaziyet değişmişti. Ölen hükümdarların hanımları, kızları ve gözden düşmüş kadınlar eski sarayda yaşarlardı. Buradan çıkmaları ancak emniyetli biriyle evlenmeleriyle mümkündü. Fransız seyyah burasını bir kızlar manastırına benzetiyor. Diğer bir saray diyor Teveno, Beyoğlu'nda Fransız sefaretinin yanındadır. Galatasaray içi olanların mektebini, acemi olanların mektebini anlatıyor herhalde. İçi olanlarının talim ve terbiyesine hasredilmiştir. Anadolu ve Rumeli yakasında padişahlara mahsus birçok saraylar, köşkler, has bahçeler daha vardır. Bunlara bostancılar nezaret eder. Bostancıların amiri olan Bostancıbaşı, Osmanlı Devleti'nin en mühim şahsiyetlerinden birisidir. Bu zatın sarayda dairesi vardır, sakal koyuvermek salahiyetine sahiptir. Diğer saray mensupları kulluk alameti olarak sakal koyveremezler. Kara ve deniz gezintilerinde Bostancıbaşı padişaha refakat eder, dümen tutar, idam edilecek kimseyi de o idam eder, kesilen başı da padişaha o getirir. Genç seyyah İstanbul'un konaklarını, konak yavrularını ve evlerini dış mimarisi noktasından beğenmiyor. Bunlar büyüktürler fakat güzel değildirler. Manastırlar gibi dışarıdan yüksek duvarlarla çevrilmişlerdir. Maksat hükümdarın kıskançlığını uyandırmamak olacak diyor. Doğru, o zamanlar 17. asır henüz Osmanlı sivil mimarisinin çok geliştiği bir devir değil. Teveno 100 yıl sonra gelseydi bu binaların dış görünüşünden fevkalade memnun olurdu. Hükümdarın kıskançlığı biraz abartılı bir ifade. Bunu o zamanki Osmanlı terbiyesinde aramak lazım. Çünkü insanlar ihtişamlı bir hayat yaşıyorlarsa bunu dışarıya göstermeyi istemezlerdi. Üstelik hanımların ve kızların rahatça hayat sürebilmeleri için de böyle yüksek duvarlarla meraklı gözlerden dışarıdan kendisini koruması gerekir. Buna benzer bir hava Venedik'te vardır. Venedik'te eve dışarıdan baktığınız zaman burada yaşanmaz, yıkılacak dersiniz. İçine girdiğiniz zaman büyük bir konfor. Eskiler de dıştan ziyade içerideki konfora emniyet vermişlerdir. Nitekim bunu da anlatıyor. İşte zinatta yaldız kullanılır diyor Teveno. Yerlere güzel halılar serilir. Duvarlar çini kaplıdır. Bütün salon ve odaların duvar diplerinde, bir ayak yüksekliğinde divan denilen sedirler mevcuttur. Türkler yürümeyi sevmezler. Günlerinin büyük bir kısmını bunların üstünde geçirirler. Binalarda harem daireleri vardır. Sık sık yangınlar çıkıp ahşap mahalleleri yaktığı için yenileri kısa zamanda derme çatma yapılmaktadır. Bu yangınlar çok defa tütün içmekten çıktığı için şimdiki padişah Sultan 4. Mehmet, taklit ettiği amcası Sultan 4. Murat gibi tütün içmeye düşmandır. İstanbul'da pek çok han da vardır. Hanların ortasında bir kapalı avlu bulunur. Avlunun göbeğinde de bir şadırvan mevcuttur. Hanlar çok defa 2-3 kattır. Odalarının kapısı iç avluya bakan sütunlu dehlizlere açılır. Dehliz dediğimiz revak. Camilerde olur ya, böyle cami avlusunu çevirir, onu kastediyor. Odalar gün hesabıyla kiralanır. Oda başıya bir açım parası verilir. Devrin en iyi hanı Çakmakçılardaki Valide Hanı'dır. Bu hana bilhassa ecnebiler rağbet ederler. Ucuz kiralık oda bulunuyor diyor Teveno. Galata şehri İstanbul şehrinden ayrı bir yer sayılır. O devirde Galata tarafında en görülecek yer Ok Meydanı imiş. Silah talimleri, zafer için, yağmur için, merasimle dualar hep burada yapılırmış. Ok Meydanı'ndan kadırgaların, mavnaların inşa ve tamir edildikleri 100 küsur tezgahlı, kızaklı Kasımpaşa'ya iniliyor. Kaptan Paşa bu tersanede oturmaktadır. Kaptan Paşa donanmanın komutanı demek. Bütün deniz zabitleri de tersane civarında oturmaktadırlar. Gayet büyük mahbes olan esirler zindanı da Kasımpaşa'dadır. Kasımpaşa ile Nefsi Galata'nın merkezi arasını büyük bir mezarlık ayırır. Galata, İstanbul'un karşısında bir taraftan bir tarafa kayıkla geçilen epey büyük bir şehirdir. Cenevizler zamanından kalma bir kulesi, iyi yapılmış güzel evleri vardır. Burada Rumlar pek kalabalıktır. Frankler de umumiyetle Galata'da otururlar. Katolik mezheplerinin Galata'da 5 müessesesi var. Dünyanın en güzel balık pazarı Galata'dadır. Pek çok dükkanlar vardır. O kadar ucuz, o kadar çok, o kadar mütenevvi balıklar vardır ki insan hayret eder. Teveno'nun hoşuna en fazla kılıç balığı gitmiş. Rumlar Galata'da sayısız meyhane işletirler diyor. Bu yüzden de şehre İstanbul'un baldırı çıplakları üşüşür. Kafayı çekince küstahlaşırlar. Galata'dan mezarlıklar geçilerek Beyoğlu'na çıkılır. Bütün Hristiyan elçilikleri ve zengin Hristiyan evleri Beyoğlu'ndadır. Yalnız Avusturya, Polonya ve Raguza, yani Dubrovnik, Dobrovenedik elçilikleri İstanbul tarafındadır. Fransız seyyah bundan sonra civarı, sayfiyeleri ve mesireleri anlatıyor. evvela Üsküdar'ı tavsiye etmektedir. Kayıkla buraya gidilirken istenirse Kız Kulesi'ne çıkılırmış. Etrafına birçok toplar dizilmiş. Bütün limanı, Marmara'yı ve Boğaz'ı müdafaa ediyor diyor. Üsküdar'da padişahın gayet güzel sarayı ve bahçeleri varsa da Kadıköy tarafı sefil bir kasabacıktır. Adalar 4 saat uzakta iyi bir gezinti yeridir. Ahalisi Rum'dur. Boğaziçi dünyanın en güzel yerlerindendir ve göz alır. Sahil boyunca ihtişamlı yalılar ve türlü meyve ağaçlarıyla süslü bahçeler vardır. Müellif Rumeli yakasını bilhassa işaret ettikten sonra gözlerini Anadolu kıyısına çeviriyor. Anadolu yakasında güzel bir kule var diyor. Herhalde bu Çengelköy'ündeki kule bahçesi olacaktır. Bugünkü Kuleli Asker Lisesi'nin olduğu yer. Şimdiki padişah Sultan 4. Mehmet'in babası Sultan İbrahim, bütün kardeşlerini öldürten Sultan 4. Murad'ın zamanında işte bu kuleye kaçırılıp saklanmış ve öldürülmekten kurtarılmış diyor. Kule yüksek ağaçların arasına gömülmüştür ve orada unutulmuş gibidir. Gidip burasını ziyaret edenler pek azdır. Ki hadise doğru değil, Sultan 4. Murat hakikaten iki kardeşini idam ettirmiştir ama bu idamlar Yeniçeri isyanları sebebiyle olmuştur. Kendi oğlu olmadığı için en küçük kardeşi İbrahim'i hayatta bırakmıştır ki kendisi vefat ettikten sonra da İbrahim tahta çıkmıştır ve bütün Osmanlı Hanedanı'nın ondan sonra gelen Osmanlı Hanedanı'nın atası İbrahim'dir. Soy İbrahim'den yürümüştür. Dolayısıyla bu hadise pek gerçeğe uygun gözükmüyor. Buna benzer bir hadise ya bu Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeliği devrinde de mal edilmektedir ki aslı astarı olmayan bir efsaneden ibaret. Boğaziçi'nin Karadeniz'e en yakın kısmında iki yakada itibarlı kimselerin hapsedildikleri kaleler vardır diyor. Bu kalelerin asıl vazifesi İstanbul'a kadar baskın vermeleri muhtemel olan Kazaklara karşı durmaktır. Çünkü bu kaleler olmasa 3-4 saat içinde Karadeniz'den Kazak korsanlar, gemiciler buraya akın edebilirler. Bu kaleler öteden beri mevcut olan bu kaleleri Sultan 4. Murat tahkim ve tamir etmiştir. Ve İstanbul'u bunlar Karadeniz'den gelecek olan ceryanlara karşı korumuşlardır. Onun Ramazan ayını ve bayramı anlatması da hoş. Evvela Arabi ayların uzun uzun tarifinden işe başlıyor. Ramazan ayında hilal görme, Ramazan ayının başlaması için yeni ayın hilalinin görülmesi lazım. O telaşı hikaye ediyor. Bugün çok kimse, çok sofu geçinen Müslümanlar bile bu Arabi aylardan ve onların hususiyetlerinden haberdar değildir. Uzun uzadıya bilgi vermesini normal karşılamak lazım. Ramazan'da oruç bozmak için top atılınca minarelerin kandillerinin yanması da eski bir Müslüman Türk ananesidir diyor. Kandillere birçok şekiller verirler diyerek mahya adeti üzerinde duruyor. Türkler Ramazan'da gece ile gündüzün yerlerini değiştirirler diyor Tebeno. Hoş bir tarif. Gün boyu uyurlar, geceleri sokaklar, kahvaneler insan denizine döner. Kahvanelerde kara gözlüler, meddahlar hüner gösterirler. Harpte ve seyahatte oruç yemek, ileride kaza etmek şartıyla mümkündür. Fakat doğrudan doğruya oruç yiyenler de vardır. Oruç yiyenler alenen oruç yemişlerse tutuldukları takdirde adam akıllı bir cezaya çarptırılıyorlar ki bu bir dayak cezasıdır. Ramazan ayında semada hilal görününce Ramazan ayından sonra bayramın geldiği sarayın civarındaki topların atılmasıyla ilan ediliyor diyor. Ramazan ve bayram geceleri arasında pek az fark vardır. Fakat gündüzleri vaziyet başkalaşıyor. Sokaklara çiçeklerle, ağaç dallarıyla süslenmiş salıncaklar kuruluyor. Diyor Teveno. Uzun uzadıya kolan vurmayı yeni bir şey gibi anlatıyor. Bu usulün Avrupa'da mevcut olmadığı fikrini bize veriyor. Sallanmayı arzu edenler diyor, salıncağın tahtasına oturarak ipleri tutuyorlar. İki kişi, biri bir tarafa, öbürü diğer tarafa geçerek iplerin uçlarını yakalıyor. Nöbetleşe ipi bütün kuvvetleriyle çekerek sallanıyorlar. Adeta semalara fırlıyorlar. Bu salıncak eğlencesi bir akça iledir. Salıncak yerlerinde davul zurna da çalınmaktadır bayramlarda. Ve bayram müddetince sokaklarda bu davul zurna sabahtan akşama kadar devam eder. 3 gün 3 gece. Teveno, dönme dolapları da uzun uzadıya tarif ettiğine göre garpta bunların bulunmadığına dair insana şüphe geliyor. Salıncaklardan başka diyor, bizim değirmen çarklarını hatırlatan dönme dolaplar vardır. Küçük, hatta yaşlanmış Türkler bayram günleri bunların hanelerine girip otururlar. Çark dönmeye başlar, insan havaya yükselip aşağıya iner, tekrar yükselir. Bayramda bu çeşit eğlenceler de var. Sokaklar hınca hınç doludur. İnsan zorlukla geçebilir. Bana bayram geceleri kalabalıkta başına iş gelir. Ecnebilerin sokağa çıkmaları, dolaşmaları epey tehlikelidir dediler. Ama ben yine de merakımı yenemedim. Bayramın ikinci günü diyor Teveno, Hristiyanken Müslüman olmuş bir siyahi ile beraber şehri dolaşmaya çıktım. Frenk kılığında çıkmıştım. Böyle bir maceraya atılmam az da hayatıma mal olacaktı. Ekserisi Yeniçeri olmak üzere sokaklarda birçok insan ellerinde birer gülaptan halkın üzerine başına birkaç damla gül suyu serpiştiriyorlardı. Sonra öbür ellerini uzatıp bahşiş bekliyorlardı. Yeniçeri ki asker, yani o zaman Yeniçeri Ocağı'nın ne hale geldiğini tasavvur etmeli, para vermeyenler olursa ensesine yapışıyorlardı. Benim de başıma iş açılacaktı diyor Teveno. Bu bayram Türklerin en büyük günüdür. Çok beğenilecek adetleri var. Düşmanlarının bütün kusurlarını affediyorlar. Onlarla barışıyorlar. Eğer birine karşı yüreklerinde kin beslerlerse, dini vazifelerini yapmadıklarına inanıyorlar. Bayram günleri, içinde bir tanıdığa sokakta rastlayınca kucaklaşıyorlar, bayramlaşıyorlar. Bu 3 güne Büyük Bayram ismini vermişler. 70 gün sonra, Kurban Bayramı'nda da Mekke'ye hacı olmaya gidiyorlar. Bu bayram, Zilhicce ayının 10'undadır. Hazreti Muhammed'in, peygamberin doğduğu 12 Rebiül Evvel tarihi mevlittir. Kandiller yanar. O sabah padişah Sultanahmet Camii'ne gider. Mabede saraydan geçer, şeker ve şerbetler götürülür. Duadan sonra bu şeker ve şerbetler halka dağıtılır diyor. Teveno bundan sonra diğer kandilleri ve bu kandillerdeki mahyaları uzun uzadıya anlatmaktadır.
Yeah.
Değerli dinleyiciler, 3,5 asır evvel Türkiye'ye gelerek İstanbul'u ve Türkiye'yi gezen ve intibalarını seyahatnamesinde toplayan Jean de Thévenot'un hatıralarından bir nebze size aktarmaya çalıştık. Ama hatıralar bitmedi. Thévenot'un enteresan intibalarını önümüzdeki programlarda da fırsat oldukça sizlere nakletmeye çalışırız inşallah. Haftaya tekrar hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.